Maliye politikası blok 31. Bunun anlamı işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında uzun dönemde değişim oranının gerçekleşmediğidir. Çağdaş Keynesyenler ise stagflasyon sorununun oluşumunun mal ve hizmet piyasalarının rekabetçi piyasalara sahip olamamalarından ve fiyat ve ücretlerin aşağı yönlü esnek olmamasından kaynaklandığını ileri sürmektedirler. GJPFM stagflasyonun bir ekonomide oluşturduğu etkileri de 3 değerlendirmek. Stagflasyon sorununun yaşandığı bir ekonomide yaygın işsizlik ve yüksek enflasyondan kaynaklanan sorunlara bağlı olarak ekonomide değişik olumsuz etkiler görülmektedir. Yani, kaynak tahsisi bozulmakta, dengeli bir gelir dağılımından uzaklaşılmakta, ekonomik büyüme yavaşlamakta, yoksulluk artmaktadır. Bunlara bağlı olarak tüketicilerin refah düzeyleri olumsuz etkilenmekte ve yaşam standartları giderek kötüleşmektedir. Stagflasyonla mücadelede alternatif yaklaşımları açıklamak. Stagflasyonla mücadelede geleneksel mali araçların kullanımı ile makro düzeyde politikaların çözüm olmadığı ifade edilmekte. Ancak ekonominin mikro yapısı ile uyumlu politikaların geliştirilmesi ileri sürülmektedir. Ücret ve fiyatların artışına bağlı oluşan gelirlere müdahalede gelirler politikası, fiyat artışlarını sınırlandırmak için vergi sisteminin kullanımını öngören vergi temelli gelirler politikası, parasal ücretleri reel değerlerine ayarlama tekniğini öngören indeksleme, sektörel ve bölgesel sorunları gidermek üzere sektörel ve bölgesel politikalar, üretimin artırılmasına yönelik geliştirilen üretimin teşviki ve toplam arzın artırılması politikaları stagflasyonla mücadelede önerilen politikalar arasında sayılabilir. 7. Ünite stagflasyon ve maliye politikası 139. Kendimizi sınayalım. 1. Stagflasyon sorunu yaygın olarak ne zaman ortaya çıkmıştır? A. 1910'lu yıllarda, B. 1930'lu yıllarda, C. 1950'li yıllarda, D. 1970'li yıllarda, E. 1990'lı yıllarda. 2. Stagflasyon kavramını ilk kez kullanan iktisatçı kimdir? A. Ryan Maclehoe, B. Paul Samuelson, C. John Maynard Keynes, D. Sidney Weintraub, E. Alban William Phillips. 3. Monetaristlere göre orijinal Phillips eğrisi aşağıdaki hangi varsayımda bulunmaktadır? A. Önceki yıl enflasyon oranının değişmediği, B. Beklenen enflasyon oranının sabit olduğu, C. Beklenen enflasyon oranının değişken olduğu, D. Önceki yıl enflasyon oranının sabit olduğu, E. Cari dönem enflasyon oranının değişken olduğu. 4. Keynesyen yaklaşıma göre Phillips eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Dikey eksene paralel, B. Yatay eksene paralel, C. Negatif eğimli, D. Pozitif eğimli, E. Eğimi yoktur. 5. Monetaristlere göre ekonomi uzun dönemde dengesini aşağıdakilerden hangisinde sağlar? A. Doğal işsizlik oranında, B. Eksik istihdam düzeyinde, C. Düşük enflasyon, yüksek işsizlik bileşiminde, D. Yüksek işsizlik, düşük enflasyon bileşiminde, E. Düşük enflasyon, düşük işsizlik bileşiminde. 6. Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadele yöntemlerinden biri değildir? A. Gelirler politikası, B. İndeksleme, C. Toplam arzın artırılması, D. Vergi temelli gelirler politikası, E. Vergi temelli borçlanma politikası. 7. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Keynesyenlerin stagflasyonu açıklamada kullandıkları temel görüşlerden biridir? A. Ücretlerin aşağı doğru esnek, yukarı doğru yapışkan olması, B. Piyasalarda yapısal sorunların yer almaması, C. İş gücü piyasasının rekabetçi olması, D. Piyasaların rekabetçi olması, E. Ücret ve fiyatların aşağı doğru yapışkan olması. 8. Aşağıdaki politikalardan hangisi gelirler politikası olarak kabul edilir? A. Firmalara fiyatlarını belli oranda artırma önerisinde bulunma, B. Marjinal vergi oranlarını artırma, C. İndekslemeyi yaygınlaştırma, D. Sosyal yardımların kapsamını genişletme, E. Para arzını kuralığa bağlama. 9. Stagflasyonla mücadelede uygulama alanı bulamayan politika aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelirler politikası, B. İndekslemeye, C. Üretim teşvikleri, D. Vergi temelli gelirler politikası, E. Toplam arz artırıcı politikalar. 10. Arz yönlü ekonomi yaklaşımını savunanlara göre stagflasyonla etkin mücadelenin aracı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelirler politikası, B. Vergi indirimi politikası, C. İndekslemede kamu harcamaları politikası, E. Borçlanma politikası. 140. Maliye politikası. I. Yaşamın içinden işsizlik yeniden yukarı döndü, yavaşlamayı ortaya koydu. Eylül ayında %8.8 gerileyerek son 10 yılın en iyi performansını gösteren işsizlik oranı Ekim 2011 sonuçlarına göre yönünü yukarı çevirdi. İşsizlik oranı Ekim 2011'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.1 azalış gösterse de bir önceki aya göre yükselerek %9.1 PRE yükseldi. Bu sonuçlara göre bir önceki ay 2.398.000 olan işsiz sayısı 2.454.000 kişiye çıktı. 24.749.000 olan istihdam edilenlerin sayısı da 24.486.000 kişiye indi. Yıllık bazda ise işsiz sayısı 447.000 kişi azaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlikte yukarı dönüşü ekonomideki yavaşlamanın etkisini göstermesi olarak yorumladı. Kentte işsizlik oranı 11.1. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Hane Halkı İş Gücü Araştırması 2011 Eylül dönemi sonuçlarına Eylül-Ekim-Kasım göre 2011'in Nisan ayından bu yana %10 seviyesinin altında seyreden, Eylül'de de 2001 krizi öncesine inerek %8.8'i gören işsizlik oranı Ekim döneminde Ekim 2010'a göre %2.1 azalarak %9.1 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2.5 puanlık gerilemeyle %11.1, kırsal yerlerde ise 1.1 puanlık düşüşle %5.3 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da 2010 yılının aynı dönemine göre 3.9 puan azalarak %17.4'e geriledi. Söz konusu oran, bir önceki yılın aynı döneminde %21.3 düzeyindeydi. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Ekim döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 11 bin kişilik, işsiz sayısında ise 29 bin kişilik artış gözlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık azalışla %49.8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı değişim göstermedi ve %45.2 oldu. İşsizlik oranı ise 0.1 puanlık artışla %9.4 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılma %50 Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus. 2010'un Ekim dönemine göre 1 milyon 150 bin kişilik artışla 72 milyon 724 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da 1 milyon 140 bin kişi artarak 53 milyon 928 bin kişiye ulaştı. 2011 yılının Ekim döneminde Türkiye genelinde iş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla %50 olarak gerçekleşti. Geçen ay bu rakam %50.4 düzeyindeydi. Ekim döneminde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.9 puanlık artışla %71.7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %29 oldu. İş gücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında toplam iş gücünün %16.9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise 6 eğitimlilerde iş gücüne katılma oranı erkekler için %70, kadınlar için %25.1 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde %85.2 olan iş gücüne katılma oranı, kadınlarda da %70.7 düzeyinde gerçekleşti. İstihdamın %48'i hizmet. 2011 Ekim dönemi itibariyle istihdam edilenlerin sayısı 24 milyon 486 bin kişi oldu. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 387 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 127 bin kişi arttı. Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdamın %25.7'si tarım, %19'u sanayi, %7.2'si inşaat, %48'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Kayıt dışı istihdam azaldı. Yaptığı işten dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 2011 Ekim döneminde 2010'un aynı dönemine göre 1.7 puanlık azalışla %41.8 oldu. Tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı %85.3'ten %84.6'ya, tarım dışı sektörlerde %29.1'den %27'ye düştü. 2.2 milyon kişi iş değiştirdi. Ekim 20-11 döneminde 2 milyon 230 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun istihdamdaki oranı %9.1 oldu. İşe başlayan veya iş değiştirenlerin sektörel dağılımı ise %17.7'si sanayi, %38.3'ü hizmet, %22.2'si inşaat, %21.7'si tarımda gerçekleşti. Mevcut işsizlerin %18.1'ini bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. W kaynak http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/guster/haber.aspxiib19.701.353 ve tarih 2012-01-17 17 Ocak 2012 7 Ünite stagflasyon ve maliye politikası 141 daha iyi kar beklentileri C verimlilikte hızlı büyüme yurt içi talepte genişleme okuma parçası ekonomi politikasının yeniden dizaynı istihdama öncelik vermek mevcut dışsal koşullara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin iş gücü maliyetlerini düşük tutarak ihracata dayalı kalkınma paradigmalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir. Bu durum son 30 yılda olduğunun aksine iç talebe daha fazla bağlı kalmayı gerektirir. Böyle bir politika değişiminde iş üretme ve büyümeyi sağlayan yurt içi güçlere daha fazla önem verilmesini gerektirir. Hızlı istihdam yaratılması için yatırım dinamiklerine daha fazla odaklanmak gelecek vaat eden bir strateji olabilir. Bu strateji, aynı zamanda elde edilen verimlilik artışlarını emek ve sermaye arasında dağıtarak iç talepteki gerekli artışı sağlayabilmelidir. Ülkeler geçmiş dönemlerden daha fazla çaba göstererek aşağıdaki şemada temsil edilen istihdam oluşturma döngüsünü işlevsel hale getirebilmelidirler. Ve ücret artışları t. Sürdürülebilir büyüme ve istihdamı artırmayı teşvik etmek amacıyla makroekonomik politika çerçevesini güçlendirmek için önemlidir. Bu durum para ve maliye politikalarının ilkeleri ve hedeflerini yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. İyi düşünülerek oluşturulmuş dengeleyici maliye politikası şunun için gereklidir. Sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman toplam talepte istikrar sağlamak için altyapı ve kamu hizmetlerinin sağlanması ile üretken kapasiteyi artıran karlı yatırımların yapılması için istihdam dostu bir para politikası şunlara yardımcı olacaktır. Sabit sermaye yatırımları için gerekli kredi maliyetlerini düşük tutma, paranın değer kazanması önleyerek yerli firmaların uluslararası rekabet gücünü koruma, istihdam ve yatırımların büyümesini hedefleyen para ve maliye politikaları gelirler politikası ile birlikte yürütülmelidir. Bu tür politika karması artan gelirleri, ortalama verimlilik artışı ve ulusal bir enflasyon hedefi ile birlikte yükselmeyi sağlamak için bir dizi araç ve kurumsal kapasiteyi artırıcı önlemler içerir. Gelirler politikası, verimlilik artışlarını, ücretlerin payının toplam gelir içinde düşmeyecek şekilde dağıtılmasını sağlamalıdır. Böyle bir gelirler politikasının araçları arasında, işçi ve işveren sendikaları arasında yapılacak toplu iş görüşmeleri için kurumsal düzenlemeler, örneğin, merkezi görüşme mekanizmaları ve ihtiyatlı üçlü müzakereyi sağlayıcı düzenlemeler, yasal asgari ücret ve bunun verimlilik artışı ile paralel olarak zamanla artırılması, kamu istihdam programları 10 yıllar boyunca gelişmiş ülkelerin çoğunda uygulandığı gibi genel verimlilik artışı ile paralel olarak tarımsal üreticilerin gelirlerini artırmak için gerekli önlemlerin alınması, ücretlerin verimlilikle uyumlu bir şekilde ayarlanması aynı zamanda enflasyonu kontrol etmek için bir araç olarak hizmet vermektedir. Bu tür bir ayarlama bir taraftan üretim maliyetindeki artışı önlemekte, bir taraftan da potansiyel arza bakışla aşırı talep artışını engellemektedir. Bu şekildeki bir politika ile yatırım dostu para politikası için daha fazla alan kullanılabilir hale gelir. Düşük faiz oranları ve verimlilik ile ilgili ücret artışları, istihdamın daha hızlı artırılması ve yoksulluğun azaltılması için gerekli olan en önemli ön koşullardandır. Kaynak: United Nations Trade and Development Conference, Trade and Development Report 2010, Reorientation of Economic Policy, Employment as a Priority, http://www.unetad.org/templates/webflayer.asp. Internet 5607 ve Link 1 Not. Bu yazı yukarıda yer alan web sayfası esas alınarak düzenlenmiş olup asıl rapora http://www.unetad.org/templates/page/asp. Internet 2508 ve Link 1 adresinden ulaşılabilir. 142 Maliye Politikası: Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı. Birinci de yanıtınız yanlış ise stagflasyonu açıklayan görüşler konusunu yeniden gözden geçiriniz. İkinci A yanıtınız yanlış ise stagflasyonun tanımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Üçüncü B yanıtınız yanlış ise monetarist yaklaşım konusunu yeniden gözden geçiriniz. Dördüncü C yanıtınız yanlış ise stagflasyonu açıklayan görüşler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Beşinci A yanıtınız yanlış ise monetarist yaklaşım konusunu yeniden gözden geçiriniz. 6. E yanıtınız yanlış ise stagflasyonla mücadele yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. E yanıtınız yanlış ise çağdaş Keynesyen yaklaşım konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. A yanıtınız yanlış ise gelirler politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. D yanıtınız yanlış ise vergi temelli gelirler politikası konusunu yeniden gözden geçiriniz. 10. B yanıtınız yanlış ise üretim teşvikleri ve toplam arz konusunu yeniden gözden geçiriniz. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde bir stagflasyon, yüksek enflasyonun, atıl üretim kapasitesinin, yaygın işsizliğin, yetersiz büyümenin birlikte yaşandığı bir ekonomik sorundur. Stagflasyon, enflasyon yanında işsizlik sorununun ve yetersiz ekonomik büyümenin bulunduğu bir durumudur. Enflasyon ise sadece genel fiyat düzeyindeki artış ve ona bağlı sorunları içerir. Sıra sizde iki çağdaş Keynesyenlere göre stagflasyon, ücret ve fiyatların aşağıya doğru esnek olmaması, iş gücü piyasasının yapısal sorunları, mal ve hizmet piyasalarının eksik rekabet içinde bulunmaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Monetaristler ise beklenen enflasyon oranının değişken olmasına karşın işçilerin ancak gecikmelerle buna yanıt verebildiklerini ileri sürmektedirler. Buna bağlı olarak kısa dönemde enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında istikrarlı olmayan değişimin olduğunu kabul etmektedirler. Onlar, uzun dönemde işçilerin ücretlerini enflasyon oranı ile ayarlama talep etmelerine bağlı olarak bir taraftan artan ücret düzeyinden dolayı işsizliğin artarak doğal işsizlik düzeyine yükseleceğini, bir taraftan da yüksek ücret talebinin sonuçta mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırarak daha yüksek düzeyde enflasyona yol açacağını ileri sürmektedirler. Böylelikle yüksek enflasyon ile yaygın işsizliğin birlikte ortaya çıkacağını belirtmektedirler. Maliye Politikası 31 No'lu bloğun sonu.